Kureyş'ten, müttefiklerinden ve karışık halktan oluşan 3000 kişilik ordu, yüreklerinde intikam hırsı ve istila arzuları karışmış bir vaziyette ilerliyor, ilerliyordu. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve kimsesiz insanları yüreklendirerek yeni bir insan tipi yaratan İslam'ın güven içinde yaşadığı Medine şehrinin kapıları, 3000 kişilik bu azgın ordu karşısında neredeyse çalınmak üzereydi. Şimdi şehrin yakınlarındaki Uhud Vadisi'nde dinleniyorlardı. Müslümanlarsa mescitte toplanmış, durumu gözden geçiriyor, ne yapacaklarını tartışıyorlardı. Bir süre sonra Allah Resulü yanlarına gelerek Kureyş ordusunun gücüyle ilgili bilgileri onlara aktardı ve kendilerinden görüş ve öğüt istedi. Allah Resulü diğerlerinin konuşmaya başlamasından önce şöyle dedi. Ne dersiniz? Medine'de kalır ve onları kaldıkları yerde bırakırsanız güzel olmaz mı? Eğer orada kalırlarsa kötü bir yer tutmuş olurlar. Eğer Medine'ye saldırırlarsa biz de onlarla savaşırız. Allah Resulü konuyu istişare ettiği Müslümanlardan bir cevap beklemeye başladı. Bedir'den zaferle dönenler hala o ani zaferin sarhoşluğu içerisindeydiler ve kalpleri kibir ve büyüklenme duygularıyla doluydu. Elleriyle kılıçlarının kabzılarını yoklayan gençler, uzaklardan gelen davul seslerinin yankıları ve atların kişnemeleri arasında macera aşkıyla tutuşuyor ve kendi aralarında fısıldaşıyorlardı. Kalpleri, def seslerinin yankılarıyla hızlı hızlı çarpıyordu. Ele geçirecekleri ganimetleri ve güzel cariyeleri düşlüyorlardı. Kureyş, en güzel kadınları ve cariyeleriyle gelmiş, zırhları ve kılıçlarının en gösterişli olanlarını kuşanmışlardı. Sayısız at, servet ve malzemeler, Kureyş ordusunun develeri arasında kendini belli ediyordu. Zaferi kazandıktan sonra bütün bunlara helalinden sahip olacaklardı. Sonra Allah Resulü, Bedir'i kaçıran Müslümanlara neden bir fırsat daha vermiyordu ki? İşte bu duygular içinde biri ayağa kalkarak şöyle dedi. Ey Allah Resulü, bizi düşmanlarımızın karşısına çıkar, korktuğumuzu veya zayıf olduğumuzu düşünmesinler. Ensar'ın büyükleri bu öneriyi beğenmediler. Onlar, şehirlerini herkesten daha iyi bilirlerdi ve herkesten çok onların görüşlerinin dinlenmesi gerekirdi. Evet, muhacirlerle Ensar'ın gençleri daha önce savaş görmemiş veya Bedir Vadisi'nde 300 kişiyle 1000 kişilik Kureyş ordusunu dağıtmış olabilirlerdi. Ama bu gençler şunu unutmamalıydılar ki, bugün Kureyş tek başına değildi. Aksine, müttefiklerini ve karışık halk askerlerini de yanına almışlardı. Yaklaşık bir yıldır bu savaşa hazırlanıyorlardı. Yine bu gençler şunu unutmamalıydılar ki, savaşta yüreklilik, kendinden güçlü bir düşmanın pençesine atılmak değil, zaferi garanti edecek iyi bir plan yapmaktaydı. Übey oğlu Abdullah, Ensar'ın ileri gelenleri adına konuşarak şöyle dedi. Ey Allah Resulü, Medine'de kal ve onların önüne çıkma. Allah'a yemin ederim ki, ne zaman şu şehirden düşmanı karşılamak için dışarı çıktıysak düşman bize zarar verdi. Ne zaman da düşman şehre girdiyse biz ona zarar verdik. Onları kendi haline bırak. Eğer kaldıkları yerlerde kalırlarsa bırak kalsınlar. Bu onlar için kötü bir konaklama yeri olur. Eğer şehre girip savaşırlarsa adamlarımız yüz yüze savaşırken kadınlarımız ve çocuklarımız da tepelerine taş yağdırırlar. Onlar döndüklerinde yenik olarak dönerler. Allah Resulü'nün de Müslümanları ikna etmek istediği görüş aslında buydu. Ama Übey oğlu Abdullah, kendisinin kötülüğünden başka bir şey düşünmeyen bu adam, neden bu görüşü destekliyordu? Bazı Müslümanlar da Medine'de kalmaları halinde akıllarına gelen kaygıları Allah Resulü'ne açıkladılar. Kureyş askerleri şehre girip, savaş iyice şiddetlendiğinde büyük bir ihanetle karşılaşabilirlerdi. Çünkü Medine, gizli gizli Müslümanlara düşmanlık besleyen ve saldırı için fırsat kollayanlarla doluydu. Tartışmalar uzayıp giderken Bilal'in ezanı cuma vaktinin geldiğini haber verdi. Cuma namazı kılındıktan sonra Müslümanlar yeniden savaş konusunu tartışmaya başladılar. Allah Resulü çıkmak isteyenleri şehirde kalmaya ikna edememişti. Kimi ani bir ihanetten korkuyor, kimi önceki zaferle gururlanıyor, kimi kendilerinin korkak zannedilmesini istemiyor, kimi de ele geçireceği ganimetleri düşünüyordu. Bütün bunlar nihai kararın şehrin dışına çıkılarak Kureyş'le Uhud'da karşılaşma yönünde alınmasına yol açmıştı. Allah Resulü istişareye katılanların görüşlerine bakınca, savaşma gücü olanların çoğunluğunun kendi görüşüne karşı çıkarak şehir dışına çıkmak yönünde görüş belirttiklerini gördü. Ve o da çoğunluğun görüşüne uyarak savaş elbiselerini giymek üzere evine gitti. Allah Resulü yanlarından ayrılınca mescitte kalanlar kendi aralarında hayli sert bir tartışma yapmışlardı. Bazıları istişare esnasında Allah Resulüne sert davrandıklarını ve onu kendi görüşlerine uymaya zorladıklarını fark etmişlerdi. Allah Resulü bir süre sonra döndüğünde daha önce çıkmayı savunanlardan bazıları kendisine seni zorladık, artık istemiyoruz, dilersen şehirde kalalım, dilersen çıkalım dediler. Ama o savaşa hazırlanmıştı. Artık iş bitmişti. Hazırlandıktan sonra geri dönemezdi. Sonra kendisini destekleyen azınlıktan da çoğunluğun kararının uygulanması yönünde söz aldı. Karar alındığına göre buna herkes saygı göstermeliydi. Dışarıda savaşma fikrini destekleyenler gibi aynı ruhla bu kararı uygulamalıydılar. İşte kendisi kararı uygulayarak sefere çıkanların başında yerini almış ve zırhını giymişti. Allah Resulü bütün Müslümanlara hazırlanmalarını emretti. O gün Uhud'a çıkacaklar, ertesi günde Uhud'da savaşacaklardı. Müslümanlar mescitten ayrılarak Bedir ve Kaynuka oğullarından ganimet aldıkları zırhları ve kılıçları kuşanmaya gittiler. Bu arada Allah Resulü de müttefikleri olan Kureyza ve Nadir oğullarına elçi göndererek onlardan da şehri savunmak için kendilerine katılmalarını istedi. İmzaladıkları birlik belgesi, şehre yönelik bir tehdit olması durumunda birlikte hareket etmelerini gerektiriyordu. Yahudilerden bir bölümü, anlaşma metninin şehrin dışına çıkmayı içermediği gerekçesiyle bu çağrıyı geri çevirdiler. Diğerleri ise şöyle dediler: belge, her halükarda şehri savunmamızı ve savunma planlarının ayrıntılarına girmememiz gerektiğini belirtiyor. Ama Muhammed yarın savaşacağını söylüyor. Yarınsa günlerden cumartesi ve biz cumartesi günü çalışmadığımız gibi silah da kuşanmayız. Yahudilerden biri dindaşlarına kızarak Allah Resulüne katılacağını ilan etti. Eğer ölürse mallarının Allah Resulüne teslim edilmesini istedi. O malları hakkında dilediğini yapsındı. Sonra silahını kuşanıp kavmine aşağılayıcı bir bakış fırlattı ve sizin cumartesiniz diye bir şey yok dedi. Allah Resulü için muhacirler ve ensardan 1000 kişi toplanmıştı. Atları ve develeri az da olsa vardı. Medine'nin bazı kadınları da ordunun arkasından su dağıtmak ve yemek dağıtmak için geliyorlardı. Allah Resulü ordusunu 3 gruba ayırmış, bunlardan birinin başına da Ubey oğlu Abdullah'ı koymuştu. Medine ile Uhud arasındaki yolu neredeyse yarılamışlardı. Ubey oğlu Abdullah durup ordunun komuta ettiği grubuyla konuşmaya başladı. Çoğu Hazreç'ten yaklaşık 300 kişiydiler. Yol boyunca kendi aralarında fısıldaşmışlardı. Muhammed niye kendi görüşünü dayatmadı? Neden birkaç heyecanlı gencin sözüne uydu? Abdullah da ondan yakınarak şöyle dedi: onlara uydu da benim sözümü dinlemedi. Bu adam gerçekten inandırıcı konuşma yeteneğine sahip, ikna kabiliyeti eşsiz biriydi. Muhammed'in onları sürüklediği meçhul sondan, deneyimsiz gençlerin hayallerinden ve yarattıkları sonu belli olmayan maceralardan söz etti. Birden durdu ve şöyle bağırdı: Allah'a yemin ederim ki şu arada kendimizi niçin öldüreceğimize bir türlü aklım ermiyor ey insanlar. Bunu söyledikten sonra atının üzengisini tutarak başını geri çevirdi. Medine'ye dönüyordu. 300 civarında savaşçı da onun peşinden Medine'ye döndüler. Yolda bazı Müslümanlar bizi yalnız bırakmayın diye seslendilerse de Abdullah o malum sırıtmasıyla onlara karşılık şöyle dedi: Sizin gerçekten savaşa gittiğinizi bilseydik size uymazdık. Allah Resulü ordusunun kalan 700 askeriyle yoluna devam etti. Onları sürekli sabırlı olmaya davet ediyordu. Uhud Vadisi'ne vardıklarında Kureyş askerlerinin vadinin büyük bölümünü kaplamış olduklarını gördüler. Arkalarında uzayıp giden çölde Mekke yolu güven içindeydi. Kureyş ordusu 3000 askerden oluşuyordu. Ellerinde mızraklarıyla Habeşistanlı köleler, Kureyş eşrafı ve silahşörleri bütün ihtişamları ve heybetleriyle vadiye yayılmışlardı. Müslümanların at ihtiyacı son derece hayati olmasına rağmen Übey oğlu Abdullah atların büyük bölümüyle geri dönmüştü. Ne olursa olsun kendilerinden sayıca çok üstün bu orduyu iyi bir planla yenmek zorundaydılar. Kureyş süvarileri atlarının yelilerini uçurarak dolaşıyorlardı. Utbe kızı Hint de çevresinde Mekke asillerinin hanımları ve güzel cariyelerle son derece süslü elbiseleriyle askerlerin arasında dolaşıyordu. Hepsi de güzel kokular sürünmüş, makyajlarını yapmış, erkeklere şiirler söylüyor, ellerindeki kemiklerle oynuyorlardı. Kimindi bu kemikler? O nazik eller nasıl ölü kemiklerini tutabiliyorlardı? Bunlar, bu kemikler Amine'nin kemikleri değil mi? Kureyşler Uhud'a gelirken yolda karşılaştıkları annenin 50 yıllık mezarını elleriyle kazıp kemiklerini çıkarmışlardı. Bu ne kadar da iğrenç, vahşi ve tiksindirici bir sahneydi. Ama şimdi Kureyş ordusuna karşı ne yapılacağını düşünmekten başka hiçbir şeye zaman ayrılamazdı. Kureyş de ordusunu 3 gruba ayırmıştı. Ortada Ebu Sufyan'ın komutasında ordunun ana gücü toplanmıştı. Sağ kanatta Velid oğlu Halid komutasındaki seçkin süvariler birliği vardı. Sağ kanatta ise yine süvariler oluşturuyordu ve Ebu Cehil'in oğlu İkrime komutanlarıydı. Allah Resulü çevreyi iyice inceledikten sonra en güzel kamp yerinin vadinin uzak tarafında dağın eteği olacağını gördü. Oraya kamp kurduktan sonra sayıları 50'yi bulan atıcılarına tepenin üstüne çıkarak mevzilenmelerini emretti. Bütün kaygıları süvarilere ok yağdırmak ve onların savaşa katılmalarını engellemek olacaktı. Atlar oktan çok ürktükleri için Kureyş'in süvarileri çatışmaya katılamayacaklardı. Böylece Allah Resulü ağırlığı Ebu Sufyan'ın komutasındaki orta kesime verecekti. Kanatların desteğini alamayan bu güç Müslümanların saldırısına fazla dayanamayacak ve çözülecekti. Allah Resulü atıcıların komutanına özellikle Velid oğlu Halid'in oyununa gelmemesini sıkı sıkı tembihledi. Çünkü Halid büyük bir askeri deha idi. Atıcılara savaşın durumu ne olursa olsun kendisinden veya kendisi şehit olursa kendisinin yerini alacak kişiden emir gelmedikçe yerlerinden ayrılmamalarını tekrar tekrar söyledi. Allah Resulü, atıcıların komutanına savaştaki rollerinin önemini uzun uzun açıkladıktan sonra tekrar şunu söyledi. Oklarınla atları bizden uzak tut, yerini sakın bırakma ki arkamızdan gelmesinler. Daha sonra yiğit Müslümanlardan bazılarını çevresinde topladı ve Ensardan Ebu Dücane adında bir yiğide, kendi kılıcını vererek ondan kılıcın hakkını vermesini istedi. Adam kesinlikle yenilmeyeceğine dair bir derin bir inançla kılıcı kavradı. Sonra kırmızı bir bez çıkartarak başına onu sardı. Herkes Ebu Dücane'nin ölüm bezini bağladığını söylüyordu. Müslümanların sancağını Umeyr oğlu Mus'ab tutuyordu. Müslümanlar da savaş düzeni aldılar. En ön safta Hamza, Ebu Dücane, Ali, Sa'd, Ömer ve Ebu Ubeyde gibi yiğit silahşörler yer almışlardı. Allah Resulü atıcılara başlamaları için işaret verip orduyu harekete geçirdi. Kureyş'in sağ ve sol kanatlarına yağmur gibi ok yağıyordu. İkrime süvarilere atlara binmelerini emretmişti ama atlar tepelerden yağan ok yağmurlarına karşı ilerlemek istemiyorlardı. Süvariler atlarını ileri süremiyorlardı. Sonunda sağ ve sol kanatlar birbirleriyle karşılaştılar. Allah Resulü süvarilerin bu dağınıklık anında orduya ilerleme emrini verdi. Velid oğlu Halid, birliğini hemen ok menzilinin dışına çekti. Bu arada Müslümanların büyük bir bölümü İkrime'nin kanadına dalmışlar ve onu dağıtmışlardı. İkrime çekilmek zorunda kaldı. Bedir Vadisi'nde serili cesetler, göğsündeki kuş tüyüyle Hamza bir an zihninde canlanır gibi olmuştu. Hamza yine saldırıyor ve yine yüreklere korku saçarak, öleyim, öleyim diye haykırıyordu. Yanındaki Ebu Dücane de aynı hız ve yürekle saldırıyordu. Taşıdığı kılıcın bütün Kureyş askerlerini öldürebileceğine olan inancı onu da coşturmuştu. Mücahitler dalga dalga Kureyş ordusunun merkezine yükleniyorlardı. Kureyş'in sancağını taşıyan asker düşmüş, sancağı bir başkası yüklenmiş, o da düşünce bir üçüncüsü almıştı. Bir süre sonra o da yere düşünce sancağı bir kadın kapmıştı. Müslümanlar Kureyş ordusunu yararak ilerliyorlardı. Ebu Cehil oğlu İkrime komutasındaki sol kanat tamamen dağılmış, gerilemeye başlamıştı. Atlar sırtındaki askerleri yere atıyordu. Müslümanlar, seri ve ani zaferin coşkusuyla bu savaşta ölenleri ebedi cennet hayatının beklediğine olan inançlarının da etkisiyle sürekli ilerliyorlardı. Utbe kızı Hint ise, kadın arkadaşlarının arasında Kureyş savaşçılarının mücahit seli önündeki kaçışlarını görüyor ve bütün sesiyle haykırıyordu. Abdüddar oğullarına yazıklar olsun, arkalarındaki koruyacak olanlara yazıklar olsun, vurun bütün gücünüzle vurun diyordu. Eğer saldırırsanız düşmana kucaklarız sizi, sereriz çilteleri, eğer dönerseniz arkanızı ayrılırız sizden hiç sevmemiş gibi. Hint bir süre bağırdıktan sonra kendisi zırhları ve savaş maskesini kafasına geçirerek çıplak bağırlara kılıcını gömmeye başlamıştı. Savaşın bir anında Ebu Dücane bu nazik hareketli süvariye dikkat etmişti. Bu asker her kimse çok sakin hareketlerle mücahitleri yaralıyordu. Ebu Dücane onun önüne fırladı ve yere fırlatarak kılıcını boynuna indirmek üzere kaldırdı. Bir de ne görsün, Kureyş askeri mihverini ağlayıp yalvararak çıkarıyor ve kendine acımasını istiyordu. Ama bu bir kadındı. Ebu Dücane onun kadın olduğunu görünce Allah Resulü'nün kılıcıyla bir kadına vuramam diyerek onu bıraktı. Hint hemen savaş elbisesini çıkardı ve Kureyşli kadınları toplayarak kaçan Kureyş erkeklerinin ardından koşmaya başladı. Onları korkaklıkla suçluyordu. Müslümanlarsa bütün hızlarıyla arkalarından ilerlemeye başladılar. Hamza önüne çıkanları devirerek yoluna devam ediyordu. Hint ise deli gibi vadinin bir kenarında ağaç altında bekleyen vahşiyi arıyordu. Onu bulduğunda hemen elinden tutuyor ve türlü vaatlerle Hamza'nın çarpıştığı yere sürüklüyor. Bu arada Müslümanlar da sürekli ilerliyorlar. Hint ve arkadaşları Müslümanların ortasında kalıyor ve esir alınıyorlar. Kureyş ordusu yavaş yavaş geri çekiliyor. Ebu Sufyan ve İkrime askerlerini geri çekiyorlar. Halid ise sağ kanat askerleriyle çatışmaya girmeden bekliyor. Köle Vahşi de saklandığı ağacın altında kellesini kurtarabileceği bir fırsat kolluyor. Hint'in vaat ve tahrikleri onun için hiçbir şey ifade etmiyor. Tepenin üstündeki atıcılar vadide olanları çok güzel görebiliyorlardı. Kureyş askerleri malzemelerini, zırhları, kılıçları ve kadınları bırakarak kaçmaya başlamışlardı. Savaş çok kısa bir sürede bitmişti. Mücahitler artık ganimetleri, esirleri ve kadınları toplamaya başlamışlardı. İçlerinden biri diğer arkadaşlarına, Kureyş'in güzel kadınlarından ve cariyelerinden alabilmek için ellerini çabuk tutmaları gerektiğini söyledi. Ama komutanları Allah Resulü'nün savaşın başında söylediklerini hatırlatıyor ve ne olursa olsun yerlerinde kalmaları gerektiğini belirtiyordu. Okçular mızmızlanmaya başlamışlardı. Altlarındaki vadi, ganimetler, atlar, kadınlar, lüks yemekler ve altınlarla kaynıyordu. Ama henüz Allah Resulü'nden bir emir gelmemişti. Allah Resulü onları unutmuştu. Ganimetlerden kendilerine hiçbir şey kalmayacaktı. Allah Resulü ganimetleri herkese eşit olarak dağıtsa bile köleleri, cariyeleri ve güzel kadınları diğerleri alacaklardı. Ve daha fazla sabredemediler. Hep birlikte mevzilerini terk ederek vadiye indiler ve ganimetleri toplamaya başladılar. Sağ kanat komutanı Halid uzakta savaşın gidişatını seyrediyor, yenilen Kureyş ordusuna bakarak nasıl saldırması gerektiğini düşünüyordu. Müslüman okçuların mevzilerini terk edip ganimet toplamak için vadiye indiklerini görünce hemen askerlerini emrederek geri döndü ve tepenin arkasına gitti. Tepeye çıktıktan sonra Müslümanların arkasından saldırıya geçti. Ganimet toplamaya dalan Müslümanları gafil avlayan Halid bir yandan da kaçan Kureyşlere geri dönmeleri için seslenmeye başladı. Ve Kureyş ordusu ortada Ebu Sufyan, sol kanatta İkreme'nin komutasında geri dönmeye başladı. Sağ kanat ise Halid'in komutasında Müslümanları arkadan vuruyordu. Müslümanlar bir anda dört yandan çevrildiklerini görerek şaşkınlığa düştüler. Kureyş ordusu onlara her yandan saldırıyordu. Atlarının nallarıyla mücahitlerin cesetlerini ezmeye başlamışlardı. Hamza yeniden sahneye çıktı. Yanında Ebu Dücane, Ali, Ömer, Sa'd ve Zübeyr ile kahramanca çarpışıyor, Müslümanları dört yandan saran kuşatmayı yarmaya çalışıyordu. Hamza, Kureyş silahşörlerini ard arda devirerek ilerlemesini sürdürüyordu. Vahşi ise yakın bir yerde ağacın altında saklanmış Hamza'yı gözlüyordu. Bu arada Hamza, kılıcıyla Müslümanları deviren bir Kureyşli'ye, "Gel ey dilciliği parçalacasının oğlu," dedi ve onu düelloya çağırdı. Onu yere yıktıktan sonra öldürmek için kılıcını kaldırırken Vahşi mızrağını fırlattı. Mızrak Hamza'nın karnından girerek sırtından çıkmıştı. Hamza kılıcını kaldırmaya çalıştı ama bir türlü kaldıramadı. Vahşi ona yaklaşarak mızrağını karnından çekip çıkardı ve sakince silmeye başladı. Hamza şehit olmuştu. Hint sevinçle Hamza'nın cesedinin yanına koştu. Göğsünü yardı, kalbini ve ciğerini çıkardı. Hamza'nın ciğerini eliyle sıkıyor, sonra ağzında geverek kanını emiyordu. Yiğidin cesedi üstünde dans ediyordu. Mücahitler onar onar yere düşmeye başlamışlardı. Ebu Sufyan, Hamza'nın cesedinin yanına gitti. Onu ayağıyla itekledikten sonra mızrağını avurduna vurdu. Mızrak, Hamza'nın avurdunu yarıp geçtiğinde Ebu Sufyan gülmeye başladı. Sonra cesedi ayağıyla çiğnemeye başladı. Tüm Kureyşlilerin kalplerini korkuyla dolduran bu yiğidin her yerini ayağıyla ezmeye çalışıyordu. O, artık yere uzanmış bir cesetten ve kumlara karışan kanlardan başka bir şey değildi. Hamza ölmüştü. Evet, Hamza şehit olmuştu. Ama Muhammed neredeydi? Vadi, Ebu Sufyan'ın Hamza öldü çığlıklarıyla yankılanıyordu. Hint ise hala onun kanını avuçluyor ve sevinç çığlıklarıyla Kureyşlilere gösteriyordu. Hamza ölmüştü. Müslümanlar tam bir kargaşa içerisindeydiler. Ümeyroğlu Mus'ab sancağı sürekli havada tutuyordu. Kureyş'ten bir savaşçı Mus'ab'ın ellerini kesti ve onu şehit etti. Mus'ab Allah Resulüne çok benzeyen bir adamdı. Onu öldüren Kureyşli Allah Resulünü öldürdüğünü zannederek bağırmaya başladı. Muhammed'i öldürdüm. Muhammed'i öldürdüm. Müslümanlar bir anda şok olmuşlardı. Allah Resulü öldüğüne göre artık niçin savaşıyorlardı? Bu düşünceyle kaçışmaya başladılar. Allah Resulü sancağını Ali'ye teslim etti ve geride gidenlere seslendi. Ali sancağı eline alarak yanındaki Ebu Dücane ile Kureyş saflarını yarmaya başladı. Ömer, Sa'd, Ebu Ubeyde ve Zübeyr o çılgın kalabalıkta Allah Resulü'nü arıyorlardı. Onu kafası yarılmış biçimde kanlar içinde yere uzanmış buldular. Yanağı yarılmış, miğferin iki halkası avuduna batmıştı. Ebu Ubeyde dişleriyle iki halkayı onun avudundan çıkardı. Bu arada Allah Resulü'nün birkaç dişi yerinden çıktı. Sa'd ok atarken Kureyşler bütün ağırlığı onun bulunduğu yere vermişler ve saldırıyorlardı. Hepsi de Allah Resulü'nü öldürmek istiyorlardı. Allah Resulü ise Sa'd'a "Anam babam hakkı için atmaya devam et, at," diyordu. Zübeyr, kaçışan Müslümanlara Allah Resulü'nün ölmediğini duyurmaya çalıştı. Ömer de, kaçan mücahitlere Allah Resulü'nün ölmediğini, geri dönmeleri gerektiğini haykırıyordu. Onlardan bir grubun başına geçen Ömer, Allah Resulü'nü korumaya girişti. Müslümanlar vücutlarını Kureyş'in oklarına siper ediyor, Allah Resulü'nü korumaya çalışıyorlardı. Bu arada Halef oğlu Übey yanlarına gelerek Allah Resulü ile düello etmek istediğini söyledi. Geçmiş günlerde Mekke'de onunla karşılaştığında bindiği atı göstererek seni bu atın üzerinde öldüreceğim derdi. Allah Resulü de ona hayır, Allah'ın izniyle seni ben öldüreceğim karşılığını verirdi. Ebu Ubey de Ömer ve Zübeyir Allah Resulüne kendilerinden birini emredip düello ettirmesini istediler. Ama Allah Resulü onların bu isteğini geri çevirerek onunla kendisi düello etmek istediğini söyledi. Sonra da yaralarına rağmen ayağa kalktı. Karşı karşıya geldiklerinde bütün gücünü toplayarak Übey'e tek bir darbe indirdi ve onu yere indirdi. Übey, onun eski tehdidini hatırlamış olacak ki, korku içinde haykırdı. Beni öldürdün. Allah Resulü yaralı vaziyette tekrar yere çöktü. Çevresindeki arkadaşları onun yaralarını tedavi etmeye çalışıyorlardı. Müslümanların bütün güçleri Allah Resulü'nün çevresinde toplanmıştı. Kureyş bir türlü ona ulaşamıyordu. Güneş de yavaş yavaş batmaya başlamıştı. Kureyş askerleri dönüş için toparlanmaya başladılar. Allah Resulü Kureyş'in Medine'ye saldırmasından endişe ediyordu. Ali'den nereye gittiklerine bakmasını istedi. Ama gerçekten de Mekke'ye dönüyorlardı. Muzaffer olarak kılıçları batan güneşin ışıltıları altında parlıyordu. Savaş meydanını dolduran Müslümanlar, yaralıların inlemeleri ve Kureyşli kadınların ve carilerin şarkıları hepsi birbirine karışmıştı. Ömer o öfkeyle şairleri Hassan'dan, ordunun biraz gerisinde kalarak şarkılar söyleyen cariyeleriyle dans eden ahlaksız Hind'e karşılık vermesini istedi. Hassan da Hind'in ahlaksızlığını ve düşkünlüğünü teşhir eden bir kaside söyledi. Ama Hassan'da da bir burukluk vardı. Olup bitene üzüldüğü yetmezmiş gibi bir de yaralar içerisinde kardeşinin cesediyle karşılaşmıştı. Allah Resulü arkadaşlarına yaslanarak 70 Müslüman şehidin yattığı savaş meydanını dolaşmaya başladı. Gözleri Hamza'yı arıyordu. Ona yaklaştığında sevgili annesinin sağa sola saçılmış kemiklerini gördü. Hind kemikleri Hamza'nın cesedinin yanına atmıştı. Biraz daha yaklaşarak Hamza'ya baktı. Karnı yarılmış, cesedine işkence edilmiş, burnu ve kulakları kesilmişti. Öfkeyle şöyle dedi: "Eğer Allah beni şu Kureyş'e galip getirirse, onlardan 30 adama işkence edeceğim." Çevresindekiler de onu teselli ederek şöyle diyorlardı: "Allah'a yemin ederiz ki, eğer bir gün bizi Kureyşlere karşı muzaffer kılarsa, onlara Arapların tarihte yapmadıkları işkenceyi yapacağız." Allah Resulü başını çevirdi, bütün vücudu titriyordu. Ama tekrar Hamza'nın cesedine döndü ve şöyle mırıldandı: "Senin gibisini asla bulamayacağım. Şu andaki kadar hiçbir zaman öfkelenmedim." Ve Medine'ye döndüler. Çevresi yakın arkadaşlarıyla doluydu. Evine giderken ölülerine ağlayan kadınların feryatlarını duydu. Herkes kendi şehidi için ağlıyordu. O an kendisinin ve yakınlarının burada çok garip kaldıklarını hissetti. Geçmişte hiç bu kadar gurbette olduğunu hissetmemişti. Ensardan bazı arkadaşları onu teselli etmeye çalışıyorlardı. Kadınlarsa şehitler için feryat ediyor, ağıtlar yakıyorlardı. Allah Resulü gözyaşlarının boğduğu bir sesle mırıldandı. Ama Hamza, onun ağlayanı yok. Onun mırıltısını duyan Ensar, kadınlarına şehitlerin lideri Hamza için de ağlamalarını emretti. Her evde Hamza için ağlayan kadınların sesleri yükselmeye başladı. Allah Resulü ise evine kapandı, kimseyle konuşmuyor, kimse de onunla konuşmaya cesaret edemiyordu. Sonra kapıyı üstüne kapattı ve daha önce hiç ağlamadığı şekilde Allah Resulü de ağlamaya başladı.